Ayrım 8.
Suratı kıpkırmızıydı. Gözleri bir anda nemlenmişti. Mesut barışma anını sessizce geçiştirdi. Biz Fazlı ile kan kardeşiyizdir dedi Necip. Pek çok zaman aynı anda aynı şeyi düşünür, birbirimizin ne düşündüğünü de biliriz. Benim aksime, Fazlı siyasetle ilgilenmez hiç. Şimdi onun da benim de sizden bir ricamız var. Aslında ikimiz de annesinin, babasının, devletin baskıları sonucu teslimenin bir günah işleyip intihar ettiğini kabul edebiliyoruz. Çok acı ama Fazıl bazen aşık olduğum kız günah işledi ve kendini öldürdü diye düşünüyor. Ama teslimi aslında gizli bir ateistse, hikayedeki gibi ateist olduğunu bilmeyen bahtsız bir ateistse ve ateist olduğu için intihar etmişse, işte bu Fazıl için bir yıkım olur. Çünkü o zaman bir ateiste aşık olmuş oluyor. İçimizdeki bu büyük kuşkunun cevabını da ancak siz verebilir, Fazıl'ı siz rahatlatabilirsiniz. Anladınız mı ne düşündüğümüzü? Siz bir ateist misiniz diye sordu Fazıl yakaran gözlerle. Ateistseniz kendinizi öldürmek istiyor musunuz? Ateist olduğumdan en emin olduğum günlerde bile intihar dürtüsü duymuyorum hiç dedi Ka. Bize dürüst cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum dedi Fazıl rahatlayarak. Kalbiniz iyilik dolu ama Allah'a inanmaktan korkuyorsunuz. Ka Mesut'un düşmanca baktığını görüyor, uzaklaşmak istiyordu. Aklı sanki uzaklarda bir yere takılmıştı. İçinde derin bir isteğin ve ona bağlı bir hayalin kıpırdandığını hissediyor ama etrafındaki hareket yüzünden bu hayale yoğunlaşamıyordu. Daha sonra bu dakikalar üzerinde çok düşünecek, aklındaki hayalin ölmek ve Allah'a inanmamak kadar İpek'in özlemiyle de beslendiğini anlayacaktı. Bunlara son anda Mesut bir başkasını ekledi. Lütfen yanlış anlamayın bizi demişti Necip. Bizim bir insanın ateist olmasına hiçbir itirazımız yok. İslam toplumunda ateistlerin yeri hep vardı. Yalnızca mezarlıklar ayrı olmalıdır dedi Mesut. Bir Allahsızla aynı mezarlıkta yatmak müminlerin ruhunu taciz eder. Allah'a inanmadığı halde durumunu bütün hayatı boyunca başarıyla saklayan bazı ateistler, yalnız bu dünyada değil, inananları mezarlarında bile huzursuz etmeyi kendilerine iş edinmişlerdir. Kıyamete kadar aynı mezarlıkta yatmanın azabı yetmiyormuş gibi, kıyamet günü mezarlarımızdan kalktığımızda, karşımızda uğursuz bir ateist görmenin dehşetiyle baş edeceğiz. Şair K. Bey, siz bir zamanlar ateist olduğunuzu artık saklamıyorsunuz. Belki hala öylesiniz. Söyleyin, o zaman bu karı yağdıran kim? Bu karın sırrı ne? Hep birlikte bir an boş istasyon binasından dışarıya, neon lambaların ışığında boş raylara yağan kara baktılar. Bu dünyada ne yapıyorum diye düşündü K. Kar taneleri uzaktan ne kadar zavallı gözüküyor, ne kadar zavallı benim hayatım. İnsan yaşıyor, yıpranıyor, yok oluyor. Bir yandan yok olduğunu, bir yandan var olduğunu düşündü. Kendisini seviyordu. Bir kar tanesi gibi hayatının aldığı yolu sevgi ve kederle izliyordu. Babasının bir tıraş kokusu vardı, onu hatırladı. O kokuyu koklarken, mutfakta kahvaltı hazırlayan annesinin terliklerinin içindeki soğuk ayaklarını, bir saç fırçasını, gece öksüre öksüre uyandıktan sonra kendisine içirilen pembe renkli şekerli öksürük şurubunu, ağzındaki kaşığı, hayatı yapan bütün o küçük şeyleri, hepsinin birliğini, kar tanesini. Böylece K, hayatta ancak ilham anlarında mutlu olabilen gerçek şairlerin duyduğu o derin çağrıyı duydu. 4 yıldan sonra ilk defa aklına bir şiir gelmişti. Şiirin varlığından, havasından, edasından ve gücünden o kadar emindi ki içi mutlulukla doldu. 3 gence acelesi olduğunu söyleyerek boş ve yarı karanlık istasyon binasından çıktı. Yağan karın altında yazacağı şiiri düşünerek hızlı hızlı oteline döndü. 10. Bu şiir neden güzel? Kar ve mutluluk. Otel odasına girer girmez K paltosunu çıkardı. Frankfurt'tan aldığı yeşil kaplı kareli bir defteri açtı ve aklına kelime kelime gelmekte olan şiiri yazmaya başladı. Bir başkasının kulağına fısıldadığı bir şiiri yazar gibi rahat hissediyordu kendini ama yazdığı şeye kendini bütün dikkatiyle vermişti de. Daha önce böylesine bir ilhamla ve hiç duraklamadan şiir yazmadığı için yazdığı şeyin değerinden aklının bir köşesiyle kuşku duyuyordu. Ama mısraları görüyor, bu da içindeki heyecanı ve mutluluğu artırıyordu. Böylece pek az duraklayarak, birkaç yerde sanki iyi işlemediği bazı kelimeler için boşluklar bırakarak K. 34 dize yazdı. Şiir az önce aklından aynı anda geçen pek çok şeyle yapılmıştı. Yağan kar, mezarlıklar, istasyon binasında neşeyle koşturan kara köpek, pek çok çocukluk anısı ve otele dönüş yolunda adımları hızlandıkça mutluluk ve telaş arası bir duyguyla gözünün önünde canlanan İpek. Şiirin adını Kar koydu. Çok sonraları bu şiiri nasıl yazdığını düşündüğünde aklına bir kar tanesi gelecek. O kar tanesi kendi hayatını bir şekilde gösteriyorsa, bu şiirin de onun merkezine yakın bir yerde ve hayatın mantığını açıklayan bir noktada yer alması gerektiğine karar verecekti. Tıpkı bu şiir gibi, bu kararların da ne kadarını o anda aldığını, ne kadarının onun bu kitabın sırlarını çözmeye çalıştığı, hayatının gizli simetrisi sonucu olduğunu söylemek zordu. K, şiiri bitirmek üzereyken pencereye gitti. Dışarıda iri tanelerle ve zarafetle yağan karı sessizce seyretmeye başladı. Karı seyrederse şiiri tam gerektiği gibi bitireceği duygusu vardı içinde. Kapı vuruldu, K açtı ve şiirin aklına gelmek üzere son iki dizesini karşısında bir daha hiç hatırlamamak üzere unuttu. Kapıdaki ipekti. Sana bir mektup var deyip uzattı. K mektubu alıp hiç bakmadan bir kenara attı. Çok mutluyum dedi. Ancak bayağı insanların çok mutluyum diyebileceklerine inanırdı ama şimdi hiç utanmamıştı. İçeri gir dedi İpek'e. Çok güzelsin. İpek otelin odalarını evi gibi bilen birinin rahatlığıyla içeri girdi. Arada geçen zaman onları birbirlerine daha da yakınlaştırmış gibi geldi K'ya. Nasıl oldu bilmiyorum dedi K. Belki de senin yüzünden geldi bu şiir bana. Eğitim Enstitüsü Müdürü'nün durumu ağırmış dedi İpek. Öldü sandığın birinin yaşaması iyi haberdir. Polis baskınlar düzenliyor. Üniversite yatakhanelerine, otellere. Bize de gelip defterlere baktılar. Otelde kalanları tek tek sordular. Benim hakkımda ne dedin? Evleneceğimizi söyledin mi? Çok sevimlisin ama aklım orada değil. Muhtarı gözaltına almışlar, dövmüşler. Sonra da bırakılmış. Sana bir mesaj yolladı benimle. Seninle yeniden evlenmek için her şeyi yapmaya hazır. Örtün diye sana baskı yaptığı için bin pişman. Muhtar bunları bana zaten her gün söylüyor dedi İpek. Polis seni bıraktıktan sonra ne yaptın? Sokaklarda gezindim dedi K. Bir an bir kararsızlık geçirdi. Evet, söyle. Laciverde götürdüler beni. Bunu kimseye söylememeliymişim. Söylememelisin dedi İpek. Ona da bizlerden, babamdan hiç bahsetmemelisin. Onu tanıdın mı hiç? Bir zamanlar muhtar ona hayrandı. Bizim eve girip çıkmışlığı vardır. Ama muhtar daha ılımlı ve demokratik bir İslamcılıkta karar kılınca ondan uzaklaştı. Buraya intihar eden kızlar için gelmiş. Ondan kork ve hiç söz etme dedi İpek. Büyük bir ihtimalle kaldığı yerde de polisin mikrofonu vardır. Niye yakalayamıyorlar o zaman? İşlerine gelince yakalarlar. Biz seninle bu kar şehrinden kaçalım dedi Ka. Çocukluk ve gençliğinde olağanüstü mutlu olduğu zamanlarda hissettiği şey, mutsuzluğun ve umutsuzluğun da çok yakın bir yerde olduğu korkusu yükseliyordu içinde. K, daha sonra gelecek mutsuzluk büyük olmasın diye, mutluluk anlarına telaşla son vermek isterdi. Bu yüzden, tam o sıra aşktan çok bu telaşla sarıldığı İpek'in kendisini iteceğini, aralarındaki yakınlık ihtimalinin bir anda tuzla buz olacağını ve hak etmediği mutluluğun hak ettiği bir reddedilme ve aşağılanmayla sonuçlanıp rahatlayacağını sanıyordu. Tam tersi oldu. İpek de ona sarıldı. Birbirlerini tutmaktan, kucaklamaktan zevk alarak merakla öpüştüler ve yatağın üzerine yan yana devrildiler. Kısa bir sürede K o kadar sarsıcı bir cinsel heyecan duymaya başladı ki, az önceki kötümserliğinin tam tersi sınır tanımaz bir istek ve iyimserlikle birbirlerinin elbiselerini çıkarıp uzun uzun sevişeceklerini hayal etmeye başladı. Ama İpek ayağa kalktı. Çok hoşsun. Seninle sevişmeyi ben de istiyorum ama 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım. Hazır değilim dedi. Ben de 4 yıldır kimseyle sevişmedim dedi K içinden. İpek'in bunu yüzünden okuduğunu hissetti. Hazır olsam bile dedi İpek. Babam bu kadar yakındayken, aynı evdeyken sevişemem ben. Benimle çıplak yatağa girmen için babanın otelden çıkıp gitmesi mi lazım dedi K. Evet, otelden de pek az çıkar. Kars'ın buzlu sokaklarını sevmez çünkü. Peki, şimdi sevişmeyelim ama birkaç kere daha öpüşelim dedi K. Peki. İpek yatağın kenarında oturan K'ya eğildi ve yaklaşmasına izin vermeden uzun uzun ve ciddiyetle öptü onu. Sana şiirimi okuyayım dedi K sonra bir daha öpüşmeyeceklerini sezince. Merak ediyor musun? Şu mektubu oku önce. Kapıya genç bir adam getirmiş. K mektubu açtı ve yüksek sesle okudu. K efendi bey oğlum. Size oğlum demem uygun değilse affediniz. Ben dün gece sizi rüyamda gördüm. Rüyamda kar yağıyordu ve her bir tanesi aleme bir nur olarak iniyordu. Hayırdır derken öğleden sonra rüyamda gördüğüm bu kar pencerenin önünde yağmaya başladı. Baytarhane sokak 18 numaradaki fakirhanemizin kapısının önünden geçtiniz. Cenab-ı Allah'ın bir imtihandan geçirdiği muhtar beyefendi, sizin bu kara ne mana verdiğinizi bana nakletti. Yolumuz aynı yoldur. Bekliyorum efendim. İmza, Saadettin Cevher. Şeyh Saadettin dedi İpek. Hemen git ona. Akşam da babamla bize yemeğe gelirsin. Kars'taki bütün çatlaklarla niye görüşmem lazım? Lacivert'ten kork dedim ama hemen çatlak deme ona. Şeyh de kurnazdır, aptal değildir. Hepsini unutmak istiyorum. Şiirimi okuyayım mı sana şimdi? Oku. Kaan sehpanın başına oturup yeni yazdığı şiirini heyecanla ve güvenle okumaya başladı ve hemen durdu. Şuraya geç dedi İpek'e. Okurken yüzünü görmek istiyorum. Göz ucuyla İpek'e bakarak yeniden okumaya başladı. Güzel mi diye sordu az sonra Ka. Evet güzel dedi İpek. Ka daha okudu, gene güzel mi diye sordu. İpek güzel dedi. Okuması bitince, nesini güzel buldun diye sordu Ka. Bilmiyorum dedi İpek ama çok güzel buldum. Muhtar sana böyle şiir okumaz mıydı? Okumazdı. Ka şiiri yeniden heyecanla okudu ve gene güzel mi diye aynı yerlerde sordu. Birkaç kere de çok güzel değil mi dedi. Evet çok güzel dedi İpek. Ka öylesine mutluydu ki erken dönen bir şiirinde bir çocuk için yazdığı gibi sanki çevresine hoş ve tuhaf bir ışık yayıyor, bu ışığın bir kısmının da İpek'te yansıdığını görerek mutlu oluyordu. Bu, yerçekimsiz zamanın kurallarına uyarak İpek'i yeniden kucakladı ama kadın zarifçe uzaklaştı. Dinle dedi şimdi. Derhal Şeyh Efendi'ye git. Burada çok önemli bir kişidir o. Senin sandığından önemli. Şehirde pek çok kişi gider ona, laikler de. Tümen komutanının, valinin karısının da ona gittiği söyleniyor. Zenginlerden, askerlerden gidenler de var. Devlet yanlısıdır. Üniversiteli ve tesettürlü kızların derslerde başlarını açmaları gerektiğini söyleyince, Refah Partililer ona ses çıkaramadılar. Kars gibi bir yerde, böyle güçlü bir adam seni çağırınca onu reddedemezsin. Zavallı muhtarı da ona sen mi yolladın? İçindeki Allah korkusunu keşfedip seni korkuta korkuta dindar yapmasından mı endişeleniyorsun? Çok mutluyum şimdi. Dine hiç ihtiyacım yok dedi Ka. Bunun için de gelmedim Türkiye'ye. Beni tek bir şey götürebilir oraya. Senin aşkın. Evlenecek miyiz biz? İpek yatağın kenarına oturdu. Git o zaman oraya dedi. Sihirli ve hoş bir bakışla Ka'ya baktı. Ama dikkat de et. Ruhunda kırılgan, zayıf bir nokta bulup hemen cin gibi insanın içine girmek de onun üstüne yoktur. Ne yapacak bana? Seninle konuşacak ve birden kendini yere atacak. Söylediğin sıradan bir sözde ne kadar büyük bir bilgelik olduğunu, senin bir ermiş olduğunu iddia edecek. Bazıları önce kendileriyle alay edildiğini bile sanır. Ama Şeyh Efendi Hazretlerinin kudreti de buradadır. Bunu öyle bir yapar ki, senin bilgeliğine gerçekten inandığına inanırsın. Gerçekten de bütün kalbiyle inanır da. Senin içinde senden çok yüksek bir başka biri varmış gibi davranır. Bir süre sonra içindeki bu güzelliği sen de görmeye başlarsın. Senin içindeki güzelliğin, sen onu önceden fark edemediğine göre Allah'ın güzelliği olduğunu sezer, mutlu olursun. Dünya da güzeldir aslında onun yanındayken. Seni bu mutluluğa yaklaştıran Şeyh Efendi'ni seversin. Bütün bu süre boyunca aklının bir başka yanında bütün bunların Şeyh Efendi'nin oyunu, senin de aslında sefil, zavallı bir budala olduğunu sana fısıldar. Ama muhtardan anladığım kadarıyla artık o kötü ve sefil yanına inanacak gücün kalmamıştır. O kadar zavallı ve mutsuzsundur ki seni ancak Allah'ın kurtaracağını düşünürsün. Bu arada ruhunun isteklerini hiç tanımayan aklın önce biraz direnir. Böylece şeyhinin sana gösterdiği yola bu dünyada bir tek öyle ayakta kalabileceğin için girersin. Karşısındaki sefile kendisine olduğundan çok daha yüce biriymiş gibi hissettirebilmek Şeyh Efendi Hazretlerinin en büyük hüneridir. Çünkü bu Kars şehrinin erkeklerinin çoğu Türkiye'de kendilerinden daha sefil, daha fakir, daha başarısız kimse olamayacağını çok iyi bilirler. Böylece sonunda önce şeyhine inanırsın, sonra sana unutturulan İslam'a inanırsın. Bu da Almanya'dan gözüktüğü ve entelektüel laiklerin iddia ettikleri gibi kötü bir şey değildir. Herkes gibi olursun, halkına benzersin. Mutsuzluktan biraz olsun kurtulursun. Ben mutsuz değilim ki, dedi Ka. Bu kadar mutsuz olan kimse mutsuz değildir aslında. Çünkü sıkı sıkıya sarıldıkları bir tesellileri, bir umutları vardır buradaki insanların. Burada İstanbul'daki alaycı inançsızlar yok. Burada işler daha basit. Sen istediğin için şimdi gidiyorum. Baytarhane sokağı hangisiydi? Orada ne kadar kalayım? İçin rahat edene kadar kal dedi İpek. İnanmaktan da korkma. Paltosunu giyen Ka'ya yardım etti. İslami bilgilerin hafızanda taze mi diye sordu. İlkokulda öğrendiğin duaları hatırlıyor musun? Sonra mahcup olma. Çocukluğumda hizmetçi kadın beni Tesrikiye Camii'ne götürürdü dedi Ka. İbadet etmekten çok, diğer hizmetçi kadınlarla buluşup görüşmek için. Onlar namaz saatini bekleyip uzun uzun dedikodu ederlerken, ben çocuklarla halıların üzerinde yuvarlanıp oynardım. Okulda bizi tokatlayarak, perçemimizden tutup kafamızı tahta sıranın üzerinde açık duran din kitabına vurarak Fatiha'yı ezberleten hocanın gözüne girmek için bütün duaları çok iyi ezberledim. İslam hakkında okullarda öğretilen her şeyi öğrenmiştim ama hepsini unutmuşum. Bugün sanki İslam hakkında tek bildiğim şey, Anthony Quinn'in başrolünü oynadığı Çağrı adlı film dedi K. gülümseyerek. Geçenlerde Almanya'da Türk kanalında nedense Almanca olarak gösterdiler. Akşam buradasın değil mi? Evet. Sana bir kere daha şiirimi okumak istiyorum çünkü dedi K. defteri paltosunun cebine koyarken. Güzel mi sence? Çok güzel gerçekten. Nesi güzel? Bilmiyorum. Çok güzel dedi İpek. Kapıyı açmış çıkıyordu. K ona hızla sarıldı, dudağından öptü. 11. Avrupa'da başka bir Allah mı var? K, Şeyh Efendi ile. Otelden çıktıktan sonra K'nın karın ve seçim propaganda bayraklarının altında Baytarhane sokağına doğru koşarak gittiğini görenler var. O kadar mutluydu ki, çocukluğundaki aşırı mutluluk anlarında olduğu gibi hayal gücünün sineması heyecandan aynı andaki film göstermeye başlamıştı. Birincisinde Almanya'da bir yerde, Frankfurt'taki evinde değil, İpek'le sevişiyorlardı. Bu hayali sürekli görüyordu ve bazen seviştikleri yer Kars'taki otel odası oluyordu. Aklının diğer sinemasında ise Kars şiirinin son iki dizesine ilişkin kelimeler ve hayaller oynuyordu. Yeşilyurt lokantasına önce adres sormak için girdi. Sonra duvardaki Atatürk resminin ve karlı İsviçre manzaralarının hemen yanındaki raflarda duran şişeler ilham verdiği için bir masaya oturup çok acelesi olan birinin kararlılığı ile bir duble rakı ile beyaz peynir ve leblebi istedi. Televizyondaki sunucu yoğun kar yağışına rağmen bu akşam gerçekleşecek olan Kars tarihinin stüdyo dışında yapılacak ilk canlı yayını için bütün hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söylüyor, bazı yerel ve ulusal haberleri özetliyordu. Vali muavini iş büyümesin, düşmanlıklar daha da kışkırtılmasın diye vurulan eğitim enstitüsü müdüründen haberlerde söz edilmesini telefon edip yasaklatmıştı. K, bütün bunlara dikkat edene kadar iki duble rakıyı su içer gibi hızla içti. Üçüncü bardak rakıyı içtikten sonra 4 dakikada yürüdüğü tekkenin kapısı yukarıdan otomatikle açıldı. K, dik merdivenleri çıkarken muhtarın hala ceketinin cebinde taşıdığı merdiven adlı şiirini hatırladı. Her şeyin iyi geçeceğinden emindi ama kendini iğne yapılamayacağına emin olmasına rağmen doktorun muayenehanesine girerken ürperen bir çocuk gibi hissetti. Yukarı çıkar çıkmaz geldiğine pişman oldu. Rakıya rağmen derin bir korku sarmıştı içini. Şeyh Efendi K'yı görür görmez yüreğindeki bu korkuyu hemen hissetti. K da korkusunu Şeyh'in gördüğünü anladı. Ama Şeyh'te öyle bir şey vardı ki K korkusundan utanmadı. Merdivenlerin çıktığı sahanlıkta duvarda cevizden çerçeve soymalı bir ayna vardı. Şeyh Efendi ilk o aynanın içinde gördü. Evin içi balık istifi kalabalıktı. O da nefesten, insan sıcaklığından ısınmıştı. K bir anda kendisini Şeyh Efendi'nin elini öperken buldu. Bütün bunlar kaşla göz arasında olmuş, K ne çevresine ne odadaki kalabalığa dikkat etmişti. Odada salı akşamları yapılan basit bir ayine katılmak, Şeyh'in sohbetini dinlemek ve dertlerini açmak için toplanmış 20 küsür kişilik bir kalabalık vardı. Her fırsatta Şeyh Efendilerinin yanında olmayı mutluluk bilen mandıra sahipleri, esnaftan, çayhane işletenlerden 5-6 kişi, yarı felçli bir genç, bir otobüs şirketinin şaşı yöneticisiyle ihtiyar arkadaşı, elektrik kurumunun gece bekçisi, Kars Hastanesi'nin 40 yıllık kapıcısı ve birkaç başka kişi. Şeyh, K'nın bütün kararsızlıklarını yüzünden bir bir okuduktan sonra gösterişli bir hareketle onun elini öptü. Bir saygı ifadesi kadar küçük bir çocuğun sevimli elini öpen biri gibi de yapmıştı bunu. Şeyh'in böyle yapacağını çok iyi tahmin etmesine rağmen hayret etti K. Herkesin bakışları altında ve herkesin dikkatle dinlediğini bilerek konuştular. Davetime icabet ettiğin için nur oldu dedi Şeyh. Seni rüyamda gördüm. Kar yağıyordu. Ben de sizi rüyamda gördüm efendi hazretleri dedi K. Buraya mutlu olmak için geldim. Mutluluğun burada olduğunun içine doğması bizleri mutlu etti dedi Şeyh. Burada bu şehirde bu evde korkuyorum dedi K. Çünkü sizler bana çok yabancısınız. Çünkü böyle şeylerden hep ürktüm. Kimsenin elini öpmek istemezdim ve kimse de benim elimi öpsün istemezdim. Muhtar kardeşimize içindeki güzelliği açmışsın dedi şey. Yağmakta olan bu mübarek kar sana neyi hatırlatıyor? Şeyhin oturduğu sedirin sağ ucunda, pencerenin hemen kenarında oturan adamın muhtar olduğunu fark etti Ka. Alnında ve burnunda birer yara bandı vardı. Gözlerinin çevresindeki morlukları gizlemek için çiçek hastalığından kör olmuş ihtiyarlar gibi geniş camlı kara gözlükler takmıştı. Ka'ya gülümsüyordu ama hiç de dostane gözükmüyordu. Kar, bana Allah'ı hatırlatmıştı dedi Ka. Bu alemin ne kadar esrarengiz ve güzel olduğunu, yaşamının aslında bir mutluluk olduğunu hatırlatmıştı Kar. Bir an susunca odadaki kalabalığın gözlerinin üzerlerinde olduğunu gördü. Şeyhin de durumdan çok memnun olması sinirlendirdi onu. Beni buraya niye çağırdınız diye sordu. Estağfurullah dedi şey. Muhtar beyin anlattıklarından gönlünüzü açıp sohbet etmek isteyeceğinizi bir dost aradığınızı düşündük. Peki sohbet edelim dedi Ka. Ben buraya gelmeden önce korkumdan 3 kadeh rakı içtim. Bizden niye korkuyorsunuz dedi şey. Çok şaşırmış gibi yaparak gözlerini kocaman kocaman açtı. Şişman ve sevimli bir adamdı. Etrafındakilerin de içtenlikle gülümsediklerini gördü Ka. Bizden niye korktuğunuzu söylemeyecek misiniz? Söylerim ama alınmanızı da istemem dedi Ka. Alınmayacağız dedi şey. Buyurun yanıma oturun. Sizin korkunuzu öğrenmek çok önemli bizim için. Şeyhin müritlerini her an güldürmeye hazır yarı ciddi, yarı oyuncu bir havası vardı. Ka hoşuna giden bu havayı oturur oturmaz taklit etmek istediğini hissetti. Ben ülkemin kalkınmasını, insanların özgürleşmesini, modernleşmesini bir çocuk gibi iyi niyetlerle istedim hep dedi. Ama dinimiz bana hep bunlara karşıymış gibi gözüktü. Belki yanılıyordum, affedersiniz. Belki şimdi çok içkiliyim de o yüzden bunları itiraf edebiliyorum. Estağfurullah. İstanbul'da, Nişantaşı'nda sosyetik bir çevrede büyüdüm. Avrupalılar gibi olmak istiyordum. Kadınları çarşafın içine sokup, yüzlerini örtüren bir Allah ile, Avrupalı olmaya aynı anda inanamayacağımı anladığım için, dinden uzak geçti hayatım. Avrupa'ya gidince sakallı, irticai, taşralı tiplerin anlattığından bambaşka bir Allah olabileceğini hissettim.